Ayrım 2.
İş 5 gün sürdü. Ferit 5 günün sabahının 6'sından akşamın 6'sına kadar belinin kollarının ağrısını duymadan Binnaz'ın önü sıra arık çekti. Akşam güneş batarken römorkla fabrikanın önüne dönüyorlardı. Yine her sarsıntıda bakışlarını birleştiren hat bağlanıp koparak gülüyorlardı durumlarına. İş sahibi bir kuşluk, bir de öğle yemeği veriyordu. Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri. Öğle yemeği 5 günde kuru fasulye, nohut, mercimek, kuru fasulye, nohut olarak değişti. Her öğün herkesin payına birer çeyrek ekmekle birer baş soğan da vardı yine. Kadınlarla erkekler tarlanın kıyısındaki büyük bir incir ağacının gölgesi altında bağdaş kurup neredeyse birbirlerine değecek kadar yakın iki halka olarak ortalarındaki büyük bir sahandan yiyorlardı yemeklerini. Kocaman bir su testisi elden ele dönüyordu iki sofra arasında. Konuşmadan kaşıklarlardı yemeklerini. Yemek 10 dakika sürüyordu en çok. Yarımşar saatlik molanın sonuna kadar su dökecekler tarlanın kıyısındaki hendeklerde kaybolup geri dönüyorlar. Erkekler rahatça bir sigara içecek vakit ayarlıyorlardı kendilerine. İlk gün sofradan çekinenler daha geniş bir halkada kadın erkek birleşirken içlerinden biri "Anlat bakalım," dedi Ferit'e. "Sen askerden yeni geldin, sen de hikaye çoktur şimdi." Bahriyeli olarak Gölcük'te yapmıştı Ferit askerliğini. İstanbul'u, İzmit'i, Çanakkale'yi, Bandırma'yı görmüştü. Gemileriyle 2 yıl içinde biri Malta'ya, öbürü İskenderun'a kadar uzanan 2 büyük sefere çıkmıştı. İşçiler arasında çocuk yaşından beri çalıştığı tarlalarda, bağlarda karşılaşa karşılaşa artık aralarındaki yakınlığın ne zaman başlayıp nasıl geliştiğini tam kestiremediği bir Emine abla ile kocası Arif Efendi vardı. Emine abla birer karpuz büyüklüğündeki göğüsleri, besili bir kısrağın sağrısı kadar geniş kalçaları sarsıla sarsıla gülerek takılır dururdu sağına soluna. "İstanbul nasıl? Çok mu büyük?" diye yanındakilere göz kırparak sordu Ferit'e. "İstanbul'un dört bir yanı su," diye anlatmaya başladı Ferit. Kadın kıkırdadı. "Suyunu bol bol tattın, içtin mi bari?" Ferit kızardı, sustu. Dinleyenler gülüşürlerken Binnaz'ın annesinin göz hapsi altında doğrudan doğruya yüzüne bakmasa da anlattıklarına kulak kesildiğini biliyordu. İzinli olduğu pazar günleri çoğu askerler gibi o da müzelerini, büyük parklarını, camilerini gezmişti İstanbul'un. Tramvaylarına, vapurlarına binip kentin bir ucundan bir ucuna gitmişti. "Padişahların Topkapı Sarayı'nda bir zümrüt var, yumruğum gibi," diye bağladı sözünü. Atladı biraz. Biraz İzmit'i, Çanakkale'yi, biraz Rodos'u, Pire'yi, Malta'yı anlattı. Gözünün önünde kalan kaba çizgileri anılarıyla. Anlattıkça Binnaz'ın gözünde gezmiş görmüş biri olarak değerinin arttığını sanıyordu. Yanılmıyordu da. Binnaz'ın babası Nazmi Çavuş sordu. "Nasıl bizim Türklerin oralarda itibarı? Hep iyi mi?" Karısının aksine boyatarken kurumuş kavak ağacı gibi incecik yapılı Arif Efendi Ferit'in karşılık vermesini beklemeden girdi araya. "Hiç iyi olmaz olur mu? Bir zamanlar oraların efendisi hep bizdik. İnsan kısmı ekmeğini yediği efendisinin iyiliğini kolay kolay unutur mu?" Emine abla kızdı bu laflara. Elinin ucuyla omuzundan itiverdi kocasını. Yıkılacak gibi yan yattı adam. "Hıh, gözü kör olasıca. Oturduğun yere, yediğin yemeğe bir bak da sonra efendilik tasla sen. Karnındaki kuyruk yağının kokusunu duy da yedireni unutma." Kocasına istemeyerek söylemek zorunda kalmıştı bunları sanki. Yaratılışının can sıkıntısına katlanır yanı yoktu. Ferit'e döndü hemen. "Çocuk mu kandırıyorsun sen? Geç hele bu boş hikayelerle bizi oyalamayı da oralarda ne haltlar karıştırdın, kimlerin canını yaktın onu anlat." Daha ilk sabah fabrikanın önünde toplanırlarken bakışlarının gizini çözmüştü Ferit'in. Önce kızın yolunu beklerken merakla karardıklarını, gölgelendiklerini, sonra kız gelince sevinçle ışıldadıklarını görmüştü. Dinleyenler gülüşürlerken ikisinin tepkilerini yan gözle kollayarak, ''Canını yaktıklarını bir yana bırakıp senin canını yakanları anlatsan da olur.'' diye sürdürdü şakasını. Karpuzları daha da sarsıla sarsıla gülüyordu şimdi. Yanında oturan Binnaz'ın anasının kolundan çimdikliğe verdi. ''Değil mi kız Eda?'' Ferit bir kez daha kızardı. Uslu mu yoksa uçarı mı görünmesi gerektiğini, Binnaz'ın hangi tutumundan daha çok hoşlanacağını kestiremiyordu açık açık. O yaşta olduğundan büyük görünmeye çalışan delikanlıların yapmacık alçak gönüllülüğüyle dudak çarpıtarak sustu. Hem oldu hem olmadı anlamına hafifçe geriye attı elinin tersini. Arif Efendi gençlik anılarıyla kımıldadı yerinde. O kadar olur gayrı. Sen işin o yanını pek karıştırma. Erkek kısmı her yaptığını önüne gelene anlatmaz. Emine abla omuzundan iterek yine yanına yıktık kocasını. Anlaşılan bu el şakası eğlendiriyordu onu. Şuna bak sen, canını sevsinler. Adam sen erkekten mi sanıyorsun kendini? Senin yanında benim ne eksik? Bu 5 gün bitişik komşularının oğlu İzzet'i yanında taşıdı Ferit. O yıl 15'ine girmişti çocuk. Daha o yaşta boyu posu Ferit'i aşmıştı ama küçükken annesinin tarlasında daldan dala kurduğu bir beşikten düşerek beyin sarsıntısı geçirdiği için 5 yaşında bir çocuk kadardı aklı. Büyük kızları ile oğulları evlenerek gurbete çıkarak kasabadan ayrılmışlar, bitişiklerinde İzzet'le yalnız kalmışlardı komşuları. Ferit'im, aslan oğlum, sen de İzzet'imin ağabeysi, kardeşi sayılırsın. Dinin Muhammed'in aşkı için ne olur göz kulak oluver İzzet'ime, ne olur elinden tut talihsiz yavrumun. Sokaklarda başıboş sürtmesin, şunun bunun oyununa kanıp rezil olmasın, ekmeğini kazansın diye yalvarırdı kadın. Ferit de iş buldukça İzzet'i de götürürdü yanında. Bir yük hayvanı gibiydi çocuk. Birden kavrayamazdı ne yapacağını ama bir kez dürtülüp de yola koyuldu mu durmadan yapardı verilen işi. Bel, çapa, dikicilere su taşımak, küfe çekmek gibi akıldan çok güç kuvvet gerektiren işlerde gündeliğini fazlasıyla hak ederek bir yük hayvanının dur denmesini bekleyen uyduluğu ile gider gelirdi kolları ayakları. İri elleri, iri ayakları, kocaman başıyla hantal bir çocuktu İzzet. Hep yarı açık kalan ağzının iki ucundan sızan tükürükleriyle bir baktığı yerden bakışlarını ayıramazdı kolay kolay. Ellerini ayaklarını Ferit'in tuttuğu gibi tutar, hep Ferit'in baktığı yere bakardı. Römok'ta tarlaya gidip dönerlerken Ferit'in yanında oturuyordu. Elleri Ferit'in elleri gibi iki yanında duruyor, ayakları Ferit'in ayakları yanında sarkıyordu römoktan. Ferit, Binnaz'a kaçamak bakışlar atarken, o önce Ferit'e bakıyor, Ferit'in bakışlarını izleyen gözleri az sonra Binnaz'ın yüzüne takılıp kalıyordu. Ferit'in bakışları Binnaz'dan koptuktan sonra da bir süre Binnaz'a bakmasını sürdürüyordu çocuk. Ferit'ten kuşkulanan ama Ferit'e açık açık bir şey diyemeyen Binnaz'ın annesi bu bakışlardan birini yakaladı. ''Önüne baksana sen!'' diye bağırdı. ''Ne öyle gözlerini dikmiş yiyecek gibi bakıyorsun kızıma? Hiç insan mı görmedin? Ayı, salak!'' Ne yapacağını ne karşılık vereceğini bilemeyen çocuk bir süre kadının yüzüne baka kaldı, sonra ne yapacağını söylesin diye Ferit'e döndü. ''Ayı dedi bana.'' Ferit kolundan sarstı çocuğu. Ayısın ya, nesin? Salak da dedi. Sus hadi, bak önüne. Binnaz'ın annesi yenemiyordu öfkesini. Tövbe ya Rabbim, canının burnundan geldiği yetmezmiş gibi bir de elin akılsızlığıyla uğraş. Emine abla yine şakaya vurarak kesti bu tatsızlığı. İlahi Eda abla, güzele bakmanın sevap olduğunu bilmez misin sen? Bırak da oğlan biraz sevap işlesin. Eda Algan güzelliğiyle ünlüydü gençliğinde. Çok küçük yaştan beri yüzüne bakanların önünde hayranlıklarını gizleyemediklerini açığa vurarak durakladıklarını görmüştü. Adamlar, kadınlar durur, tatlı sözler ederler. O da başı hafifçe yana, biraz da öne eğik, ses çıkarmadan yanağını, saçlarını okşamalarına izin verirdi. Çocukluğunda belki de en çok duyduğu sözler, "Ay ne güzel kızsın sen. Kimin kızısın sen? Adın ne senin? Yesinler seni," dedikleriydi kendisine. Çocukluğunda onu seven okşayan insanlar, anası babası gibi insanlardı çoğunlukla. Bağlarda üzüm kesen kadınlar çenesini okşayarak, "Kimin kızısın sen?" diye sorduklarında, üzüm dolu iki küfeyi askerden kalma palaskasıyla kulplarından birbirine bağlayarak omuzuna astıktan sonra, üçüncü bir küfeyi omuzunun üstüne alan, bağın içinden sergi yerine doğru ilerleyen boylu poslu bir adama bakarak, "Altın diş Murat'ın," derdi. Gülüşürlerdi kadınlar. "Boşuna değil," derlerdi. Çünkü çapacının, küfecinin biri de olsa kadınların beğendiği güçlü kuvvetli bir adamdı babası. O da içinden gelerek sever, övünürdü babasıyla. Büyüdükçe çevresindeki insanlar genişledi. Anaları, babaları kendi anasına babasına benzemeyen çocuklarla beraber okula gidiyordu. Popuçları daha yeniydi o çocukların. O yabancıların arasında babasının adı geçtikçe gösterdikleri kayıtsızlıktan Altın Diş Murat'ın kızı olmanın övünülecek bir şey değil, bir eksiklik olduğunu anladığı zaman 10 yaşındaydı daha. Yıllar ilerledikçe babası güçten kuvvetten düşüyordu. Kırışan yüz çizgileri, seyrekleşen saçlarıyla bağlarda, tarlalarda beraber çalıştığı kadınların gözünde bile bir kır tanrısı değildi artık. Yeni yetişen, daha güçlü delikanlılara bırakmıştı gençliğinde kendisinin gördüğü işleri. Kendi halinde garip bir topraksız ırgattı sadece. Eda, topraksız bir ırgatın kızıydı. Öyle de olsa geçtiği, yürüdüğü yollarda karşılaştığı erkek bakışları üstüne yapışıp kalıyordu hala. Üstelik genç kızdı artık. Çenesini, saçını okşamaktan daha da öteye, daha sarsıcı, daha güçlü duyularla parıldadığını görüyordu yürüdüğü yerde önüne gölge gibi düşen bu bakışların. Çocukluğundan beri duyduğu övgüler, güzelliğinin geçtiği yerlerde bir geminin sulardaki izi gibi uzayıp kalan çizgisi, başka kadınlardan, kızlardan üstünlüğüne inandırdı onu. Elinde olmayarak boş umutlara, düşlere sürükledi. Akranları 15'inde, 16'sında kocaya vardıkları halde 20'sine kadar çıkan kısmetlerini beğenmedi Eda. Hep bir beyoğlunun kendisini görüp vurulacağına, alacağına inandı. Bağlarında üzüm kestiği, tepe aldığı tarlalarında tütün diktiği beyler ile oğullarının ise iki yüzlüklerini çabuk anlayacak kadar zekiydi. Gerçek niyetlerinin çürük kokusunu hemen alıyordu burnu. 20'sinde kendini saydırmasını bilen bir adam olarak gördü Nazmi Çavuş'u. Vara vara Nazmi Algan'a vardı. Bu evlenme sonunda kasabanın doğu kıyısında küçük bir ev ile yarım saat dışında 10 dönüm bir bağ sahibinin karısı olabildi ancak. 3 kız doğurdu. Kızlarının 3'ü de onun güzelliğini aldılar. Ev, bağ işleri, güneşi bol tarlalarda uzun yaz günleri gündelikçilik, güzelliğini yıpratır belleklerden bile silerken büyüyen kızlarını hep umutlarının, düşlerinin sürüp gitmesi olarak gördü Eda Algan. Değeri bilinmemiş, hakkı ödenmemiş bir güzel olarak mutluluğunu kızlarının evlenmelerine bağladı. İlk kız acımasız çıktı. 17'sinde bir kavalalının oğluna kaçtı telsizli uvaksız. Eda Algan'ı en az 10 yaş birden kocattı bu olay. Ortanca kızını 15'inde çağırmakta geç kaldıkları doktorun hemen belirleyemediği bir menenjit 3 gün içinde aldı elinden. Bu acı daha da dertli etti kadını. Kızlarının en küçüğü Binnaz'la tek civcivile kalmış hırkçın bir kuluçka gibiydi şimdi. Adım attığı yerde sağına soluna bakınıp kızını aralanıyor, geceleri uykusunda bile kızının soluğuna kurak veriyordu. Sevdalılar bir arada çalıştıkları 5 günden sonra Binnazların avlu duvarından mektuplar atmaya başladılar birbirlerine. Kadın erkek ayrılığı üzerine kurulu yaşama koşulları, çevrenin, ailenin baskısı buluşup görüşmelerini yasaklıyordu. Bu yasak, er geç birleşebilmelerinin tek yolu olan evlenmeye itecekti mektuplarının konusunu. Onlar, daha ilk mektuplarında evlenme sözü etmeye başladılar. Bağ bozumundan sonra Ferit'in annesiyle evli kız kardeşi Mürüvvet gidip Eda Algan'dan bin nazı Ferit'e istediler. Görücülerin geleceğinden haberliydi Eda Algan. Binnaz'ın haberli olduğunu sezmekte gecikmedi. Binnaz daha ilk sorusunda duygularını saklamadı annesinden, açık konuştu. Anlayışlı olmasını, Ferit'e varmasına razı olursa kendisi de Ferit de onun gönlünü etmek için üstlerine düşeni yerine getireceklerini söyledi. Gelinliğiyle elini öperek evden çıkacağına söz verdi annesine. Nazmi Çavuş hemen razı oldu bu evliliğe. Kızları güzelse, hoşsa, Ferit de gençti, yakışıklıydı, sağlıklıydı. Ne kendilerinden zengin, ne kendilerinden fakirdi. Kaymakamın ya da yüzbaşının anası gelip de kapılarını çalacak, oğullarına isteyecek değillerdi elbet kızını. Ferit uygun bir kısmetti Binnaz'a. Eda Algan bir hafta sonra karşılık almaya geldiklerinde Allah'ın emri peygamberin sözüyle Binnaz'ı Ferit'e verdiklerini açıkladı. Anasıyla Mürüvvet'e. Yalnız her şey sırasıyla olacaktı. Önce nişan, sonra nikah, sonra da düğün. Hatice Taşçı ile Mürüvvet cezaları ağır bir mahkeme kararı gibi dinlediler Eda Algan'ın dediklerini. Nişanda istediklerini saydı kadın. Bir çift altın bilezik, bir beşli, iki yazlık, iki kışlık entari, aynası tarağı ile bir tuvalet kutusu, bir büyük kutu şekerleme, başörtüsü, çorap, şu, bu gibi şeyler. Kendisiyle Nazmi Efendi için uygun gördüklerini gönderebilirlerdi. Onlar da üstlerine düşen uygun hediyeleri vereceklerdi karşılığında Ferit'e, anası ile kız kardeşlerine. Nikah belediyede olacaktı. Kendilerinin çağıracağı en az 100 kişi vardı. Nikah şekerlerini Ferit yaptıracak, belediyeye kasabanın en yeni taksisiyle Ferit götürüp getirecekti onları. Nikahtan sonra düğüne kadar kızla oğlan görmeyecekti birbirlerini. Bir gün kız, bir gün oğlan evinde, 2 gün sürecekti düğün. Çalgısı, köçeği, rakısı, yemeği, geliniyle otomobil paralarını hep oğlan evi ödeyecekti. Hatice Taşçı ile Mürüvvet tembihliydiler. Kısmetse hepsi olur dediler. Elimizden geleni seve seve yerine getiririz. Oğlumuzu, kardeşimizi biz de boynu bükük bırakacak değiliz elbet. Söz kesildikten sonra Şirin'i için dağları delmeyi göze alan Ferhat'a döndü Ferit. Gece gündüz demeden çalıştı. Gündüzleri el tarlalarında çapaya gitti. Yapılardı, harç çekti. Gece kiraladığı bir çift öküzün boyunduruğuna asılı gemici fenerinin ışığında Kasım ayının dondurucu soğuğuna katlanarak kendi tarlasını sürdü. Uykusundan, yemesinden, içmesinden kısarak artırdığı paraya tütün satışından eline geçen parayı da ekledi. Nişan hediyelerini aldı. Geçen Şubat başlarında kapalı yağmurlu havaların ardından dirilen genç bir güneşle ılınmış bir ikindi üstüydü. Konu komşudan bulunmuş eskinin iki yandan kulplu kıyıları kabartma, içi dövme nakışlı, gümüş görünüşü verilen tepsilerinde kırmızı kadife örtüler üstüne yerleştirilerek şişkin pembe gaz bezleriyle sarılıp kırmızı kurdelelerle bağlanan hediyeleri Ferit'in eniştesiyle en yakın arkadaşları bayramlık giysilerle Ferit'in annesi Hatice Hanım'ın elinden aldılar. Tepsileri alttan iki elleri üzerinde göğüsleri yüksekliğinde tutarak evden ayrıldılar. Mahalle aralarından Şehit Kemal Caddesi'nin başına çıktılar. Bütün caddeyi, Cumhuriyet alanını geçtiler. Parkın önünden dolanarak Binnazların evine vardılar. Arkalarında kalan yollarda kapılara, pencerelere yığılan kadınlar, caddelerin iki yanındaki kahvelerin önünde boş oturan erkekler, birbirini beşer adım arayla izleyerek eski mısır kabartmalarında sunağa hediyelerini götüren Mısırlılar gibi dimdik, acelesiz tören yürüyüşüyle önlerinden geçen 6 erkek ile 6 erkeğin elleri üzerinde 6 tepsi saydılar. Nişanın Ferit Taşçı'dan Nazmi Çavuş'un kızı Binnaz'a gittiğini öğrendiler. Ferit'in çok paradan çıktığı, adam akıllı terlediği üzerine sözler ettiler. Nişanı getirenler Eda Algan'ın kahvesini, şerbetini içip şekerini yediler. Çevre mendil gibi hediyelerini aldılar. Ferit'in eniştesiyle arkadaşlar ayrıldıktan sonra Binnazların evi konu komşuyla doldu, boşaldı. Gelen kadınlar, kızlar evin baş köşesinde duran nişan hediyelerini, yüzüğünü, bileziklerini, beşlisini takan Binnaz'ı gördüler. 3 gün sonra kız evinden çıkan erkekler, oğlan evinden gelenlerin geçtiği yolu ters yönden izleyerek yine o sunağa hediyeler taşıyan eski Mısırlıların dik yürüyüşüyle alganların nişan hediyelerini taşçılara götürdü. Yine güneşli bir gündü. Kahvenin önünde boş oturan erkekler, kapılara çıkıp pencerelerden sarkan kadınlar, kızlar meraklı bakışlarla izledikleri hediyelere değer biçtiler. İleri geri sözler ettiler. Nişanı getirenler ağırlandılar. Hatice Hanım'dan hediyelerini aldılar. Ferit nişan yüzüğünü taktıktan sonra annesinin elini öptü. Gözleri yaşlı oğlunu kucaklayan Hatice Hanım aşırı bir duygulanmaya kapılınca kendisini tutamayacağını, sarsıla sarsıla ağlamaya başlayacağını anladı. Bir koşu avluya kaçtı. Avluda açık havada başörtüsünün ucuyla gözlerini kurulayarak yürek çırpıntılarını yetiştirdikten sonra güler yüzle konuklarının arasına döndü. Ferit ertesi gün parmağında nişan yüzüğüyle gündeliğe gitti. Bel belledi. Yaz sonuna kadar bulduğu her işe koştu. Kendi tarlasında geceleri gemici feneriyle tütün kırdı. Anasıyla kız kardeşi gündüzleri onun kırdığı tütünü dizerlerken o başkalarına krizma yazdı. Bağ bozumlarında sırtında küfe çekti. Eylül'de nikah parası hazırdı. Nikah memurunun önünde Binnaz'la ilk kez yan yana geldiler. Memur sordu. İkisinin de daralan yüreklerinden kopan küçük titrek birer evet düştü masanın üstüne. Ellerinin sıtmasını önleyemeyerek alı al mor mor defterde memurun parmak basarak önlerine ittiği yeri imzaladılar. Nikahın Ferit'in yaşayışına getirdiği tek değişiklik içinde Binnaz'ın adı yazan yüzüğünü sağ elinden sol elinin yüzük parmağına aktarması oldu. Nikahtan hemen sonra bir şarap fabrikasında iş bulmuştu. Ekim sonuna kadar tonlarca üzüm ezdi. Soluğuna kadar cibre kokuyordu. Kasım başlarında bir zeytinyağı fabrikasına geçti. Üstünde her gün biraz daha yağ bulanarak daha kararıp koyulaşan, paçaları kıvrık, yama yama bir pantolon, kolları sıvalı, yama yama bir gömlekle yalın ayak günde 2 vardiya çalıştığı oldu. Cenderenin altına içi zeytin dolu kıl keçeden çuvallar sürüp çıkarıyordu. Her akşam fabrika dönüşü soğuk sularla ne kadar yıkanırsa yıkansın çürüyen pirinanın o keskin asit kokusu sinmişti üstüne. Yılbaşına doğru yeni ürünün arkası kesildikçe yağ fabrikası geçici işçilerine birer ikişer yol veriyordu. Yılbaşından 3 gün sonra işsiz kalanlar arasındaydı o da. Akşamları gelip ırgat pazarlarında dikilmekten başka çaresi kalmamıştı. Önce ara vermeyen yağmurlar kesmişti kırlarda işleri. Yağmurların kararını bulduğu son 2-3 gündür de yaklaşan tütün piyasası. Gündelikleri yarı yarıya düşmüştü neredeyse. Evinin avlusunda daima kesilecek 3-4 yük odunu, bağında bahçesinde her zaman gördürecek işi olan az çok varlıklı kişilerden biri, yatsı namazından sonra köprü başında evine dönerken caddenin sağ kıvrılan dirseğinde duruyor, başlarını omuzları arasına çekmiş, elleri ceplerinde, geniş ter lekelerinin, güneşin, sık sık yıkanmanın artık incelttiği ceketleri içinde büzülerek caddenin iki yanında uykulu kuşlar gibi tüneyen ırgatları görünce acıma duyguları uyanmış da aklına gelmiş gibi durduğu yerden sesleniyordu. Baksana oğlum. Ertesi gün iş bulmaktan umut kesmiş, akşamdan beri ayazda beklemekten çeneleri tıkırdayan en az 5 kişi birden atılıyordu adama doğru. Buyur bey. Kendisine yalnız 1 kişi lazım olduğunu söylüyor, ona da salt sevap işlemek için iş vermek istermiş gibi bir tutum takınıyordu adam. Ne zamandır evinin avlusunda duran odunu yarı yarıya düşük gündelikle kesecek birini buluyordu böylelikle. Ferit'i çağıran olmazdı bu gibi kasabalılar arasında. Onların çağırdıkları hep yabancı işçilerdi. Bu akşamki gibi karşıda köftecinin önünde duran Sivaslı, kahvenin köşesinde bekleyen İç Anadolu'lu gurbetçileri nişanlarlar da seslenirlerken. Ferit sigarasını bitirmeden iki yerli işçi dolanmaya başladı onların önünde. Kendilerinin memleketlerinde ya da evlerinde, kendilerinden artacak 3-5 lirayı bekleyen yaşlılar ile kadınların, çocukların, açlıklarını susturabilmek için her gün çalışmak zorunda olan topraksız işçilerdi hepsi. Ertesi güne iş bulup bulamayacaklarını bilip bilmemeleri hiçbir anlam değiştirmezdi. Tutumlarını, hatta belki de iş bulamayacaklarını hiç düşünmezlerdi bile. Salt yaşama umutlarıyla bağlıydılar her akşam bekledikleri yere. Tasalı yüzleri bir çukurun derinindeymiş gibi, kaşlarının, uzayan sakallarının, sanki orada beklerken uzardı sakalları, arasında parıldayan gözleriyle sağlı sollu kahvelerden birinde oturup bir bardak çay içmeyi bile kendilerine çok görerek beklerlerdi yine her akşamki yerlerinde.